Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bu akşam da sizinle birlikteyiz. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2019 sayısından paylaşacağız yazılarımızı bu akşam. İlk olarak da Kübra Ergin imzalı Bataklığı Kurutmalı başlıklı yazıyı sunacağız. Geçtiğimiz senelerde bir hanım kardeşimiz bana ihtiyaç sahibi bir kızcağızı yönlendirdi. Uygun ortamda çalışmak için iş arıyormuş. İstanbul'a çalışmaya gelmiş. Yaşı epeyce ilerlemiş. Şimdiye kadar ucuz emekçi olarak rastgele işlerde çalışmış. Tahsili, kültürü, birikimi yok. Çalışıp da ne yapacaksın? Kazan harca kısır döngüsünde gençliğini tüketeceksin. Neden evlenmiyorsun? Diye sordu. Hayat hikayesini anlattı. Babasının psikiyatrik hastalığı varmış. Bilhassa nöbeti tuttuğunda ne yapacağı belli olmayan biriymiş. Annesiyle iki kız kardeşini onun insafına bırakıp evlenememiş. Çalışıp onlara bakmayı ve okutmayı ablalık vazifesi saymış. 18 yaşından bu yana bu yükü omuzlamış. Babanın kimsesi yok mu? Dedeniz, amcanız sizinle ilgilenmiyor mu? Dedim. Tam aksine dedem bütün malını amcamın üzerine kaydettirdi. Hatta babamın hastalığı o haksızlığa uğradıktan sonra daha da kötüleşti, dedi. Kızın babası sadece hasta değil, aynı zamanda babası gibi bazı güya dindarların ikiyüzlülüklerine kızarak, biraz da işçi sendikalarının empoze ettiği sol görüşlere meylederek din düşmanı olmuş. Mesela, Ramazan'da oruç tutmayın, böyle uzun günlerde oruç tutulur mu, diyormuş. Dinlemeyip tuttukları için hanımını, kızlarını odaya kilitlemiş, iftar etmelerine izin vermemiş. Hastalıkla gaddarlık karışımı bir ruh hali içinde. Tuhaf olan şu ki, dedesi güya daha dindar ama dünya malı söz konusu olunca çelişkili bir hal sergiliyor. Bir yandan kız çocuklarına mal vermek istemiyor, diğer yandan bu kız çocuklarının haliyle ilgilenmiyor, çalışmaya mecbur bırakıyor. Kızın da bu yaşadıklarından psikolojisi etkilenmiş. Evlenme görüşmelerinde kavga eder gibi konuşuyor, kimseye güvenmiyor, şuur altı erkeklere karşı epeyce dolu. Bu aktardığım örnek gibi daha bir sürü mağdur kadınlar, kızlar var. Sırf benim hikayelerini bildiğim kadınların mağduriyetlerini yazsam bir kitap meydana gelir. Ümmet-i Muhammed olarak şu ahir zamanda yaşadığımız en büyük imtihanlardan biri, kendi medeniyetimize ait olmayan zihniyet, anlayış ve hayat tarzlarının bir karışımı içinde yaşamaya çalışıyor olmamız. Bizler bir yandan Müslümanız ama bir yandan da gelenekleri din yerine koymuş bir toplumuz. Kendi geleneklerimizi düzeltemeden batıdan gelen cereyanlara kapılarak daha da allak bullak olmuşuz. Maddiyatçılık, bencillik zaten nefsimizde var olan meyiller. Bazen gelenekten, bazen modern hayat tarzından işimize gelen kısmı alıp karıştırıyoruz. İşin en kötüsü de kendini muhafazakar ve dindar sayan bazı kesimlerimiz de işine geldiği gibi hareket edip ben yaptım oldu deyip çıkıyor. Hem de hiç vicdanı sızlamıyor. Vicdan, Allah'ın insanın sadrına yerleştirdiği berraklığını yitirmediği sürece iyilik yapmaktan huzur bulan, kötülük işleyince vicdan azabıyla sahibini ikaz eden bir histir. Bu his insana bu dünya hayatında rehberlik yapan bir pusula gibidir. Önemli kararlarda yönümüzü vicdan pusulasıyla tayin eder. Onun rehberliğinde zulüm ve kötülüklerden uzak durur, böylece selamet sahiline ulaşırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde Müslümanın sahip olması gereken vicdan hassasiyetini şöyle tarif ediyor. İyilik ruhuna huzur veren şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler de içini tırmalayan ve göğsünde tereddüt duyduğun şeydir. Dikkat edersek Resulullah aleyhissalatü vesselam sana fetva verseler bile diyor. Halbuki biz fetva sormaya filan da gerek duymuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nefesinde elinizin altındakilerin haklarına riayet edin diye vasiyet etmiş. onun sözünü dinlememenin cezası olarak batıdan gelen akımlarla sarsılıyoruz. Ümmetin uzun zamandan beri izmlerle imtihanı var. Nasyonalizm, yani kavmiyetçilik bizi parçaladı. Sosyalizm, toplum tabakaları arasında düşmanlık üretti. Şimdi de feminizm aileyi çökertiyor. Aile, ümmetin son kalesi. Bugün dünya üzerinde siyasi, askeri, iktisadi yönden mağlup ve perişan haldeyiz. Elimizde kalan son ümit, aile yapımızın batıya nispeten sağlam olması, nüfusumuzun genç ve canlı olması. Ama bunu da kaybedebiliriz. Şu anda feminizmden korkuyorsak, ki korkmalıyız, asıl onu ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmalıyız. Bunun için kendi dinimizde tutarlı olmalı, elimizi vicdanımıza koymalıyız. Yoksa herkes kendi başının çaresine bakmaya mecbur kalırsa, birbirinin yakasına yapışıp hak ister hale gelir. Batı'da da kadınlar çalışıp kendi ayakları üzerinde durmaya mecbur kaldıkça güçlendiler. Haksızlıklara uğradıkça haklarını ancak savaşarak almaya mecbur olup sertleştiler. Nihayetinde bugünkü manzara ortaya çıktı. Aslında feminizm Batı'da müstakil bir görüş olarak değil, daima mevcut cereyanların yan kolu olarak ortaya çıktı. Mesela Jean-Jacques Rousseau, bugünkü laik toplumu ortaya çıkaran eşitlik, halkçılık fikrini ortaya attığı yıllarda Mary Wollstonecraft gibi kadın yazarlar eşitliğin kadınlar için de geçerli olması gerektiğini savundular. Feminizmin annesi diye anılan bu kadının annesini babasının gaddarlığından kurtarmak için yatak odalarının kapısında nöbet beklediğini okuduğunda yukarıdaki genç kızın hikayesine ne kadar çok benzediğini düşünmeden edemedim. Bizler de kendi Mary'lerimizi yetiştiriyoruz ve sonra bu kızlar durduk yere niye feministleşiyor diye şikayet ediyoruz. Feminizmin yaygınlaşması asıl 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra milyonlarca genç erkeğin savaşta ölmesinden dolayı kadınların çalışmasıyla ortaya çıktı. O zamanki feminizmde işçi haklarını savunan sosyalizmin kadın kolu görünümündeydi. Kadınların sloganı da eşit işe eşit ücretti. Bugün dünyada kapitalizm ve liberalizm yaygınlaştı. Bu sefer de maddiyatın tek değer haline geldiği bir dünyada maddi bir karşılığı olmayan ev kadınlığı ve annelik rolünün manasız bir fedakarlık olarak görülmesi beraberinde geldi. Hem kadını sahipsiz bırakıp baba ocağında veya koca evinde uğradığı haksızlıkları çözüme kavuşturmamak, hem de asla okumasın, çalışmasın demek, meseleyi çözümsüzlüğe itmek ve batıdan gelen fikirlerin önünü açmaktır. Problemlere, dinimize, yapımıza uygun çözümleri biz bulamazsak, batıdan gelen kopyala yapıştır çözümleri toplumumuza tatbik etmeye hevesli birçok dahili ve harici odak hazır beklemektedir. Sözün kısası, kendimizle çelişmeyi bırakmazsak, feminizmle savaş, Don Kişot'un yel değirmenlerine savaş açmasına benzeyecek. Ya kendi dinimize uygun davranalım ve ahlaki, vicdani hassasiyetle hareket edelim, yahut da şikayet etmeyelim. Unutmayalım ki feminizm sebep değil, sonuçtur. Biz ilk domino taşını yıkan tesiri bulup ortadan kaldıralım. Yıkılan son domino taşı olan feminizmi değil. Halen ülkemizdeki kadınların çoğu ev hanımlığını ve anneliği tercih ediyor. Batı'da çalışan kadın oranı %60-70'lerdeyken ülkemizde kendi tarlasında çalışanları bile eklesek %30'a ancak ulaşıyor. Çünkü halen ülkemizde erkekler aile reisliği mesuliyetine sahipler. Hiç unutmam, Soma'daki maden kazasında 300 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Ertesi gün açılan madenci işçi alımına binlerce delikanlı müracaat etmişti. Ailesinin rızkını helalinden kazanmak için ölümü göze alan yiğitler oldukça kadınlarımız da asli vazifelerine bakmaya devam edecektir. Bu arada aile yapımız sağlam, ahlaki seviyemiz yüksek oldukça, anneliğe sırtını dönmedikçe kadınların kendilerine uygun ortamlarda çalışması da büyük bir tehdit değildir. Çalışan kadınlarımızın da çoğu ailesi için çalışıyor. Ülkemizin batı sahillerinden bir avuç edepsiz çığırtkan kadın yüzünden kadınlarımızın gerçek mağduriyetlerine kulak tıkamayalım. Yeter ki biz ahlaki yapımızı sağlamlaştıralım. Evlilik kadınlar için emniyetli bir sığınak olsun, haklarına riayet edilsin, o zaman o kadın fıtratına hiç de uygun olmayan saçma sapan sloganların fazla yıkıcı bir etkisi olmayacaktır. Kadınlar fıtrat olarak meveddet ve merhamet hislerine sahiptirler. Kanlarındaki hormonlarda bile annelik hormonları fazladır. Kadınlara merhamet edelim ki o yumuşak kalpleri katılaşmasın. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Bataklığı Kurutmalı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak. Ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Bugün İnsafın Neresindeyiz başlıklı yazısını sunacağız. İnsaf, yüce İslam'a yaraşır ahlaki bir fazilettir. Zira insaflı olmak, hakkaniyetli bulunmak ancak İslam'ın içinde değer bulur. Yeryüzünün en şerefli mahluku olan insana insaflı olmak yakışır. Peki o zaman diğer insanları geçtik ama Müslümanların arasındaki insafsızlıklara ne demeli? Hadi sayalım. Kişinin kendisine olan insafsızlıkları, kişinin ailesine ve yakın çevresine olan insafsızlıkları, kişinin içinde yaşadığı topluma karşı insafsızlıkları, insanın mahlukatı olan insafsızlıkları, toplumların birbirlerine karşı olan insafsızlıkları daha sayabiliriz. Nedir insaf dersek? İnsaf, hak, hukuk gözetmektir. Dengeyi kurmaktır. Kendin için istediğini Müslüman kardeşin için de istemektir. İnsaf, evimizdeki acı ve kederi paylaşmaktır. Ekmeğimizi, aşımızı ihtiyaçlıyla bölüşmektir. Hastanın yardımına koşmaktır. Ağlayan mazlumun yanında olmak, sevincine iştirak etmektir. İnsaf, geçmişi tahkir etmeden geleceği yorumlamaktır. Geçmişe sövmek, aşağılamak kime ne kazandırır? Geçmişteki yanlışlardan ders alarak geleceği inşa etmek insaf dairesine girer. İnsaf, haksızlığa karşı çıkmaktır. Mağdurlara haksızlık yapılamaz. Dahası İslam çerçevesinde zalim müşrike dahi adaletsizlik yok. Hal böyleyken Müslüman insanların birbirlerine karşı her çeşit haksızlığı reva görmesi kabul edilebilir mi? Unutulmasın, kin ve nefret tohumları ekip, İnsanları menfi ve insaf dışı davranışların kucağına itenler, şeytanın güdümünde hareket eden zavallılardır. İnsaflı olmak güzel bir ahlaki vasıftır. İnsanın çevresinin huzurlu ve şen olması insaflı olmasına bağlıdır. İnsaf kişi için bir fazilettir. Kendin için istemediğini başkaları için de istememek insaf sınırları içindedir. Güzel dinimizde insaflı olmak mümin olmanın alametlerindendir. Yoksula yardım etmek, derdi olanın derdine çare bulmak, insanlara insaflı davranmak, gerçek mümin olma özelliklerindendir. Yüce Önderimiz Peygamberimiz aleyhisselam da bu ölçülerdeydi. İnsaf mefhumunun pek çok boyutu ve farklı yönleri vardır. Mesela insanın kendisine insaflı olması gereklidir. Ne demek bu? İnsanın kendisine Hazreti Allah tarafından sunulan beden ve ruh emanetlerini insaflı kullanması demektir. Müslüman bir kişinin diliyle gıybet etmemesi, zihniyle zan yürütmemesi, bedeni melekelerini insaf çerçevesi içinde kullanması öğütlenir. İnsan çok yiyerek, bedenini aşırı yorarak yağ biriktirmemeli, vücuduna ve sağlığına insaf etmelidir. İnsan, ailesine karşı insaflı olmalı, onlara güzel davranışlarla, adaletle, hoşgörüyle, mutedil yani dengeli davranmalıdır. İnsaf sınırlarını aşarak, bağırıp çağırarak, densiz, basit davranışlarla etrafını huzursuz etmemeli. Yine insan, yakın ve uzak temas halindeki insanlara merhamet, adalet ve şefkatle muamele etmeli, insaflı olmalıdır. İnsaflı insanlar, çevreleri tarafından hep sevilen ve istenen kişiliklerdir. Bilindiği gibi insanlar toplum içerisinde diğer insanlarla irtibat içindedirler. Güzel dinimiz sosyal münasebetlere ehemmiyet veren bir dindir. Düşmanlara dahi insaflı ve adil olunması bizzat dinimizin prensibidir. Peki bu nedendir? El cevap. düşmanlara insaflı davranmak, belki onların bize düşmanlık yapmasından vazgeçmesine, böylece dostluk geliştirmesine sebep olabilir. En güzel ahlak timsali Peygamber aleyhisselam ve onun güzide ashabı, müminlerin Yüce Allah'a ve diğer kullara, emri altındakilere insaflı davranışlar serdetmelerini tavsiye etmişlerdir. Bunun aksi zulümdür. Pek tabii Allah Teala da zulmedenleri sevmez. Bu hususta Hazreti Allah buyurur ki, "Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Doğrusu Allah işlediklerinizden haberdardır." Dünyanın temeli ve huzuru adalettir. İnsanoğlu, yeryüzünde bütün mahlukat için geçerli olan ilahi adaleti temin etmekle mükelleftir. Adaletin temini ise ancak insaflı insanlarla mümkündür. Ey inananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin, ister zengin, ister fakir olsun. Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir. İnsaf, hayatı güçlü ve huzurlu kılar, insani, ailevi ve sosyal münasebetleri kuvvetlendirir. Bunun tersinde ise münasebetler zayıflar. Fakat ne yazık ki bazen istemesek de insaflı davranamıyoruz. Bu sebeple hayat teyakkuz ve titizlikle yaşanmalı. İnsaflı olmak, kendimiz için istediğimiz iyilik ve hayırları başkaları için istemek, kötülükler için de aynı dileklerde bulunmaktır. Mesela bize saygılı olunmasını istiyorsak biz de diğer insanlara saygılı olmalıyız. Hastayken aranıp sorulmak istiyorsak biz de hastaları sorup soruşturmalı, gönüllerini hoş etmeliyiz. Günlük hayatta münasebette olduğumuz insanların makul ve meşru beklentilerine cevap verirken de insaflı olmalıyız. Hayatın içinde Cenab-ı Hakk'ın bize biçtiği rolü oynarken, herkese hak ettiği biçimde değil, bütün mahlukata insaflı davranmanın, ahlaklı olmanın göstergesi olduğu gerçeğini akıldan hiç çıkarmamalıyız. Bu şekilde kainattaki ilahi denge korunmuş olur. İnsaflı olmak aziz bir haslettir. İnsafla insanlar arası dayanışma olur. İhtilaflar giderilir. Muhabbet tesis edilir. Hakperestlik yayılır. Başkalarının hakkını ihlal etmek insafsızlıktır, zulümdür. Zulüm asla tasvip edilemez. Ama ne yazık ki dünya bugün neredeyse zulüm icra edilen bir coğrafyaya dönüşmüştür. İnsafsız davranışlar düşman sayısını artırır. Kim insaf ederse Allah Teala onun iyiliğini verir. Kim de insafsızlık eder, kötülük yaparsa o da kötülük bulur. Eden bulur dünyası demişler. İnsaflı insan rahmete vesile olur, insafsızlıksa gaddarlığa sebep olur. İcra edilen haksızlıklara el insaf deriz. Devamla bu kadarı da olmaz, pes doğrusu birazcık insaf, azıcık merhamet deriz. Çünkü gerçekleşen haksız durum merhamet ve adalet ölçülerine sığmaz. İnsandan insaf beklenir, adaletsizlik ve zulüm değil. Bilinsin ki ahlaki olmayan da hayırı yoktur. Dünyadaki hem zengin hem de hakim güçler zayıf ve güçsüzleri koruyup kollayacağına, ki insaf budur, bunun tam aksi o mazlum ve mağdurların tüm varlıklarını sömürerek insafsızca güçlerine güç katmaktalar. Bunun sonucunda zenginler daha zenginleşiyor, fakir ve muhtaçlarınsa bütün imkanları ellerinden alınıyor. Bir yandan zenginlikleriyle palazlananlar, diğer yanda açlıktan ölenler. Şimdi bu durum adalet ölçülerine sığar mı? Asrımızda dünyanın şahit olduğu birçok problemin kaynağında insafsızlık vardır. Bu neyi gösterir? Bu problemleri oluşturanların özünde vicdan, merhamet ve adalet mefhumlarından mahrum olduklarını gösterir. Bugün Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, geçmişte Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da zalimler insaf hususunda sınıfta kalmışlardır. Başkalarını sıkça eleştiririz ama kendimiz aynısını yaparız. Onu görmeyiz, sonra da hak hukuk eşitlikten bahsederiz. Olmaz böyle şey, el insaf deriz. Önce çuvaldızı kendimize batırmalı değil miyiz? Gizli kalması gereken sırların ifşa edilmesi, herkesin birbirinin arkasından atıp tutması, kötü zan yürütmesi, laf taşıması el insaf dedirtir insana. Emeğin, alın terinin, çalışmanın, gayretin yok sayılmasına el insaf denir. O kadar çok alarak iyi bir tüketici oluyoruz ki el insaf demezler mi insana? İhtiyaç dışı şeyleri alıyorsan sana pes doğrusu kardeşim, onları bulamayanlar olduğunu hiç düşünmüyor musun demez miyiz? İslam'a yakışmayan gıybet, laf, söz taşıma, kötü zan yürütme, tecessüs gibi menfi davranışlar, müminler ancak kardeştir ilahi düsturunun neresine sığar? İnsaf. Borçluya insaf, vicdana, mantığa ters düşen her işe insaf, her türlü acımasızlığa insaf. Şahsiyette, ailede, okulda, toplumda insaf, insaf, insaf. Birbirlerini karalayan, öteleyen, küfürle suçlayanlara el insaf. Fıtrata ters davranmak insafsızlıktır. Zulüm insafsızlıktır. Kişinin nefsine uyarak yaptığı her türlü yanlışlık, bedenine ve sağlığına insafsızlık yapmaktır. İnsaflı olmak, adaletli olmayı, merhametli ve doğru olmayı gerektirir. Tıpkı sevgili Peygamberimiz gibi. Yaşadığımız devirde pek çok insafsızlık misalleri sergilenmekte, hatta bunlar sürekli dile getirile neredeyse insafsızlık yaygınlaşıyor desek abartı olmaz. Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenlere şiddet, sağlıkçılara bilhassa doktorlara karşı hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet, kadına karşı şiddet, çocuğa karşı tecavüz ve istismar vakaları, eğitimin adeta mukaddes addedildiği modernleşme ve medenileşme süreçlerinde insanı insafa davet ediyor. Modernlik maalesef içinde ahlakiliği barındırmıyor. Modernleşmenin ön planda tutulduğu bir çağda insanların birbirlerine daha medeni ve ahlaki davranması beklenirken, birbirlerine şiddet uygulamaları insaf dairesine sığar mı? Medenileşme sürecinde insanlara dayatılan bugünkü sistem ne yazık ki ahlaki davranışları sindirmekte ve baskılamaktadır. Hali hazırda insanların üretim ve tüketim toplumu olması isteniyor. Ahlak, fazilet ve din öteleniyor. Hatta hayatın dışına konuyor. Nefs, zevk, haz, eğlence ve tatmin muhtevalı bir hayat tarzı insanın önüne konuyor. Maalesef insanlığın bugünkü hal ve vaziyeti insaf sınırlarının dışına çıkmış durumdadır. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı "Bugün İnsafın Neresindeyiz?" başlıklı yazısını aktardık. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2019 sayısından paylaştık bu yazılarımızı ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.